Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz.
Bugün 16 Ocak, Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr internet sitesine girerek radyo bandından bizi canlı dinleyebilirsiniz ve geçmiş programları da radyo sesli haberlerimizde dinleyebilirsiniz diyelim ve köşe yazılarına başlayalım. Evet, ilk yazımız T24'ten Erdoğan İşcan. Erdoğan İşcan aynı zamanda emekli diplomat. Yaklaşık 40 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatlık yapmış bir isim. İsrail soykırım suçlaması ile yargılanıyor. 11-12 Ocak tarihlerinde İsrail'in bu Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasına başlandı. Şöyle ki, Güney Afrika İsrail'in soykırım yaptığı ile ilgili, Gazze'de soykırım yaptığı ile ilgili bir başvuru yaptı ve bu başvuru sonucunda savunmalar dememek lazım da açıklamalar, İsrail savunma yaptı. Güney Afrika heyeti orada neler olduğunu belgelerle anlattı. Şöyle, Güney Afrika heyeti bu arada ülkesine de dönmüşler ve ülkesinde havaalanında ciddi bir heyeti, ciddi bir kalabalık Filistin bayraklarıyla karşıladı. Bu bilgiyi de geçelim Erdoğan İşcan'ın yazısına. Şimdi Erdoğan İşcan yazısında bahsediyor. İsrail'in zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde taraf olmadığı için orada bir yargılanma gibi bir durumu söz konusu değil. Orada taraf değil İsrail. O yüzden ancak Birleşmiş Milletler'in de temel yayın organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor. Güney Afrika, İsrail'in soykırım suçu işlediği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu. Adalet Divanı konuyla ilgili incelemelere başladı. Tabii ne olmuştu, kısaca bir özetlemekte de yarar var. 7 Ekim'de Hamas Aksa Tufanı operasyonu başlatmıştı İsrail tarafına. Bu operasyon sonucunda, yani Hamas'ın başlattığı operasyon sonucunda içerisinde sivillerin de olduğu, maalesef 1200'den fazla insan hayatını kaybetti. Askerler de, İsrailli askerler öldürüldü, siviller hayatını kaybetti ve 250'den fazla da rehine insan kaçırıldı Hamas tarafından, rehin alındı. Bu süreçten sonra İsrail'in Gazze'ye operasyonu başladı. 100 günü devirdi bu operasyon. İsrail aralıksız bir şekilde operasyonlarına devam etti. Sadece bir haftalık bir rehine takası yapıldı. Arabulucular işte aracılığıyla bir şekilde bir haftalık ve aralıksız bir şekilde Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. İsrail 24 binden fazla Filistinli İsrail tarafından katledildi. Bu Gazze nüfusu daha önce de bahsettik. Hatta ilk operasyonlar olduğunda bunu söylemiştik. Bu da artık Türk medyasında da bir Gazze'nin neresi olduğuna dair nasıl anlatırken somutlaştırmak için bir veri olarak kullanılmaya başlandı biz burada anlattıktan sonra. Ne demiştik? Gazze dediğimiz, Gazze şeridi dediğimiz bölge İstanbul'un Beykoz, Ankara'nın Mamak ilçeleri kadar bir yer. Yani gözünüzde öyle şekillendirin. Burada da 2,5 milyona yakın insan hayatını yaşıyor orada. Haliyle çok yoğun bir nüfusun olduğu bölge. Gazze şeridi dediğimiz yer. İsrail 7 Ekim'den bu yana 24 binden fazla Filistinli'yi öldürdü. Bu da nüfusun %1'ine tekabül ediyor. Gazze nüfusunun %1'ine tekabül ediyor ki bunlardan 2/3'ü çocuk ve kadın. 7 bin Filistinli kayıp, her programda söylüyoruz. Burada rakamları veriyoruz ancak bombardımanlar nedeniyle orada bir sürekli devam eden hem kara operasyonu hem bombardımanlar nedeniyle bir arama kurtarma faaliyetleri yapılamıyor. Yapılamadığı için de 7 bine yakın Filistinlinin kayıp olduğu bilgisi var. Bunların da daha çok enkaz altında olduğu düşünülüyor. Şöyle her gün, bakın 100 günü geçti. İsrail'in burada bu katliamlara Gazze'de başladığı 100 günü geçti ve her gün ortalama 100 çocuk, 50 kadın, toplam 250 Filistinli hayatını kaybediyor. Her gün. Şimdi bunun dışında Gazze nüfusunun %85'i, 2 milyona yakın insan birkaç kez yerinden edildi. Yani burada bu Gazze'de tabii mülteci olan, mülteci kamplarının olduğu bölgeler de var. Yani mülteciyken bir kez daha mülteci durumuna düştü. Bir iki kez nüfusun %85'i, 2 milyona yakın insan yer değiştirdi. Çünkü İsrail önce sivillere güneye gidin dedi. Refah sınır kapısına doğru. Güneye giderken de bombaladı. Yani güneyi de kuzeyi de sağını da solunu da batısını da doğusunu da bombalayan, operasyon yapan bir İsrail devleti var. 200'e yakın Birleşmiş Milletler görevlisi öldürüldü. 200'e yakın Birleşmiş Milletler görevlisi öldürüldü. Bunun tarihte örneği yok. Yani benzer bir örnek yok. Dünyanın bazı bölgelerinde de çatışmalar oluyor, iç savaşlar oluyor. Burada hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler görevlileri de var ama 200 BM temsilcisinin öldürüldüğü tarihte eşi benzeri yok. Doktorlar, sağlık görevlileri, gazeteciler, bunları zaten sürekli söylüyoruz. Öldürülen hem doktor hem gazeteci, gazetecilerin sayısı da 100'den fazla olduğunu da söyleyen Filistinli kaynaklar var. Uluslararası bu anlamda gazeteciler federasyonlarının yaptığı açıklamada bu rakamın 70'in üstünde olduğunu da söylüyor. 65 bin konut tamamen yıkıldı. 65 bin konut. 290 bin konut büyük hasar gördü. Bu büyük hasar gördüğü şöyle düşünün. Oturulamayacak hale geldi yani. Bunlar da yıkılacaklar. En az 500 bin kişi, 500 bin Gazze'li evinden ayrılan, dönebilseler dahi eski oturdukları yerde oturabilecekleri bir yer yok artık. En az 500 bin insan, yerinden edilen 500 bin insan bugün 7 Ekim öncesindeki oturdukları yere gelseler dahi oturabilecekleri bir yer yok. Hastanelerin 2/3'ü yıkıldı. Yıkıldı. Kullanılamayacak halde olanlar da var bunun içinde ama hani yıkılacak durumda. Ki daha önceki programlarda da biz bunu anlatmıştık. Hastanelere saldırılarla ilgili. Öyle bir durum ki şimdi bu hastanelere ya da sağlık görevlilerine saldırılamayacağına dair anlaşma ne zaman yapılmış biliyor musunuz? İlk, daha önceki programlarda da anlattık bunu. Ne zamandı Simge? Takip etmen lazım. 1864 yılında. 19. yüzyılın ikinci yarısında. Avrupa devletleri, Osmanlı da var içinde. Ve Kızıl Haç'la Kızılay'ın kurulma tarihlerine bakın. Ondan sonradır. Yani bir araya gelmişler. Daha henüz cephe savaşlarının olduğu dönemler. Yani açık bir şekilde böyle bir hani 150 yıldan fazla, yaklaşık 170 yıl önce. Bu anlaşma 1864 yılında yapılıyor. Bu anlaşma sonrasında Kızıl Haç ve daha sonra da Kızılay kuruluyor. Ve o cephe savaşları olurken işte vücudunun çeşitli yerlerinde işte Kızılay ya da Kızıl Haç arması olan sağlık görevlileri savaş sırasında görevlerini yaparken de onlar hedef alınmıyorlar. Bu 1864 yılında yapılan anlaşma kapsamında. Ki bu 19. yüzyılda yapılmasına rağmen İsrail bunu dahi önemsemedi. Hastaneleri vurdu. Doktorlar hedef alındı. İşte buralar Hamas'ın karargahı vesaire diye bazı manipülatif haberler vermeye çalıştı. Ancak bunların da doğru olmadığı, yalan olduğu ortaya çıktı. Hem de kendi yayınladıkları görüntülerle ortaya çıktı. Şimdi bu böyle devam ediyor. Yani bunu daha da arttırabiliriz bunu. Tekrardan tabii bu durumda Gazze'den bahsediyoruz. Batı Şeria'da da İsrail'in saldırıları devam ediyor. Batı Şeria'da da 7 Ekim ile 10 Ocak tarihleri arasında 330 kişi Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 330 kişi hayatını kaybetti. Bunları öldürenler de İsrail güvenlik güçleri ve tırnak içinde adına yerleşimci denilen İsrailliler tarafından öldürüldü. Bu yerleşimci ifadesiyle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın güzel bir tabiri vardı o zaman. İlk 7 Ekim'den sonra operasyonlar, bu İsrail'in saldırıları başladığında şöyle demişti özetle. Yani siz Filistinli birini yerinden alıyorsunuz, evini yıkıyorsunuz, yerine yeni bir ev inşa ediyorsunuz ve oraya İsraillileri yerleştirdiğinizde bunun adına da yerleşimci diyorsunuz. Bu yerleşimcilik değil, hırsızlıktı. Çok doğru bir tabir bu. Evet, bu hırsızlık. Ve bu yerleşimciler tarafından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de hem yerleşimciler hem de İsrail askerleri tarafından 330 Filistinli öldürüldü. Bunların da 84'ü çocuk. Şimdi tek tek sayıyoruz. Yani bu savaşta, İsrail'in bu katliamında en fazla hedef alınanlar birinci sırada çocuklar var. Çocukları öldürüyor. İkinci sırada kadınlar var. Kadınları öldürüyor. Ve sivil sürekli alınan hedeflerde, çünkü bahsettik nüfus yoğunluğunun o bölgede fazla olması ve İsrail'in bu anlamda sivil çocuk kadın ayrımı yapmaksızın devam etmesi buna. Peki şimdi tekrar İsrail'in yargılanma sürecine dönelim. 11 Ocak'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda işte bu yargılamada 11 Ocak ve 12 Ocak'ta yapıldı. 11 Ocak'ta Güney Afrika tarafı bir sunum yaptı. İsrail'in soykırım yaptığına dair. 12 Ocak'ta da İsrail bir sunum yaptı. O da daha çok savunmaya, hayır yapmadık şeklinde. Bu arada bunu Birleşmiş Milletler'in internet sitesi var. Oradan o yargılamanın, o sunum yapılan o iki günlük şey, oradan da izlenebiliyor. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi Güney Afrika heyeti sunumunu yaparken İsrail hükümetinin söylemlerini de aslında, çünkü açık bir şekilde orada bazı, hatta Tevrat'a gönderme yaparak soykırım, yani ya da orada insanların katledileceğini açık bir şekilde oradaki güvenlik görevlileri de İsrail'deki siyasiler de söylüyorlardı bunu ve bunu Güney Afrika heyeti belgelerle ortaya koydu. 12 Ocak'ta da İsrail tarafı bir sunum yaptı ve İsrail tarafı yaptığı sunumda, çok özetle anlatıyorum bunu, İsrail tarafı yaptığı sunumda daha çok Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı Aksa Tufanı operasyonu, orada ölen siviller ve askerleri gerekçe gösterdi. İsrail'in sunumunda, savunmasında demek lazım, savunmasında ana ekseni Hamas'ın yaptığı 7 Ekim saldırıları tutuyor. Şimdi bununla ilgili, yani şimdi ne olacak peki? Evet, işte başvuru yapıldı Güney Afrika, orada 15 farklı ülkeden gelen yargıçlar var. Bu yargıçlar işte bağımsız Yani bütün, çünkü son kertede dünyayı da temsil ediyorlar. Yani dünya adaletini temsil ediyorlar bir bakıma. Bunlar Güney Afrika tarafının yaptığı 84 sayfalık o sunumu ve İsrail tarafının yaptığı sunumu değerlendirecekler ve bununla ilgili bir karar verecekler. Yani İsrail'in soykırım sözleşmesi ne aykırı davrandığına dair verip vermiyor. Ya oy çokluğuyla ya da oy birliğiyle. Orada da oy çokluğuyla karar alınabiliyor. Yani orada 8 hakimin İsrail'in soykırım yaptığına dair bir karar vermesi durumunda bununla ilgili yaptırımlar düzenleniyor. Şimdi daha önce İsrail Başbakanı Netanyahu şey demişti. Ne Lahey ne de başka hiçbir kimse bizi durduramaz demişti. Şimdi bizi durduramaz demişti ancak dava süreci olduğunda oraya Lahey'e avukatlarını da gönderdi sunum için. Madem öyle niye orada bir savunma yapma ihtiyacı duyuyorsun? Çünkü oradaki durum önemli bu anlamda. Ancak şöyle bir durum var. Peki bu karar biraz bahsediliyor. Ne zaman alınabilir? Yani 1-2 yıl öncesinden sonuçlanması beklenmiyor bu kararın. 1-2 yıl içerisinde sonuçlanacak. Sonuçlandığında da o zaman bu soykırım suçunu işleyen insanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bireysel olarak yargılanmasına dair süreç başlayacak. Orada yargılanacaklar. Yani sonuç itibariyle bir soykırım kurbanı olarak bir soykırıma uğradıktan sonra kurulan İsrail Devleti bugün soykırım yaptığı gerekçesiyle mahkemede yargılanıyor ve bu tarihe geçti. Bunun bu anlamda çok önemli olduğunu, yani dünya tarihine geçmesi bakımından da önemli. Biz bir soykırıma uğradık ve devlet kurduk diyorsunuz. Şimdi de o devleti genişletmek için bir başka soykırım yapıyorsunuz diyelim ve diğer yazı başlığımıza geçelim. Evet, bir günden Aziz Çelik. Enflasyona ezdirmedik ve kaynak yok aldatmacası. Emeklileri ezdiler. Şimdi emeklilere yapılacak zam sürekli konuşuluyor. %36.6 oranında enflasyon farkı, işte emeklilere zam yapılacak. Bu memur emeklilerine %49.5 yapılıyor diye oradaki dengeyi sağlamak için %11.5'luk ek zam yapılacağı, yasa çıkarılacağı vesaire günlerdir konuşuluyor. Muhakkak siz de duymuşsunuzdur diye düşünüyorum bu durumu. Ancak Aziz Çelik yazısında farklı bir gündeme ele almış. Şundan dolayı, çünkü emeklilere fazla zam derken, yani bugün 7500 lira alıyorlar. O da devlet tarafından destekli 7500 lira. Kök maaşı 6000 lira olan, 5500 lira olan, 6500 lira olan milyonlarca da insan var. 16 milyona yakın emeklilerden bahsediyoruz. Yani şimdi çalışan nüfus dışındaki en büyük ikinci grup Türkiye'deki. 16 milyona yakın emekli var Türkiye'de. Şimdi böyle düşünüldüğünde kök maaşlara bir zam yapılacak. O yüzden bu ay muhtemelen meclis bugün açılacağı için yasal düzenleme bu ay yetişmeyecek. Önümüzdeki aya yetişecek. O yüzden bu ay emekliler maaşlarını aldığında şaşırmasınlar. Çünkü şöyle hesap edebilirler. Ben 7500 lira alıyordum. Üstüne işte %36.5 zam geldi. Bu niye düşük kaldı? Hayır. Sizin 7500 lira, tam 7500 lira alıyorsanız kök maaşınız daha aşağıda olabilir. Mesela 7000 liraysa kök maaşınız, bu ay alacağınız para 9632 lira. 6000 liraysa kök maaşınız, bu ay alacağınız zamla birlikte alacağınız ücret 8256 lira. O yüzden bunu görünce şaşırmayın. Tabii mesele şu aslında. Şimdi hükümet tarafı zam oranı ile ilgili, emeklilerle ilgili konuştuğunda kaynak yok, bütçe sıkıntılı vesaire deniyor. Ancak mesele çok o da değil. Çünkü emekli enflasyon oranında zam yapılır'a aslında oturtuldu. Böyle değildi bu dönem. Yani daha önce böyle değildi. Şimdi ülkenin gayri safi yurt içi hasılası, yani büyüme diyelim biz ona. Büyümeden emeklilerin payına düşen bir pay vardı. 2008 yılında bu pay 5.9'muş. Yani büyümeden emeklilerin alacağı pay 5.9'muş. 2002 yılında bu 4.5'e düşmüş. Yani bilinçli bir şekilde düşürülmüş. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Avrupa Birliği ortalamalarında büyümeden emeklilerin aldığı pay %12'dir. Bizde de bu rakam yıllara vurduğumuzda aslında yüksekmiş. Yani mesela 2016'da 7'ymiş. Büyümeden aldıkları pay emeklilerin. Bu düşmüş, 4.5'a kadar düşmüş. 2022 yılında 4.5'a kadar düşmüş. Şimdi bu düşerken emekli sayısı artmış ama. Yani 2018'de 11 milyon küsür olan emekli sayısı bugün 15 milyonun üstünde. Şimdi böyle düşünüldüğünde bunun artması gerekiyor aslında. Ama tam tersi yönde düşmüş. Peki bu nasıl oldu? Şimdi emekli aylıkları hesaplanırken gayri safi yurt içi hasıla artışındaki payı %100'dü. Bu %30'a düşürüldü. Aylık bağlama oranı da düşürüldü. Böyle olunca ne oldu? Emeklilerin aldığı aylık çok aşağıda kaldı. Ve bugün ufak tefek düzenleme, zam falan vesaire ne yapsalar da yukarı çıkaramıyorlar. 2008 yılındaki düzenlemeyle geldi bu aslında. Bu sistem o zaman oturuldu. Haliyle bugün bu emekli aylıklarının çok düşük kalması, zam dahi yapılsa yükselmemesinin temel sebepleri arasında aslında bu var. Ya bir de şöyle de bir şimdi sayı yükselince 15 milyonun üstüne çıkınca bazı böyle hani emekliler yük vesaire böyle şey gibi bir yorumlar da yapılıyor. Öyle ya da böyle işte genç emekli oldular vesaire bir sürü şey diyenler var. Devlet bir hak verdi onlara. Ben emekli değilim bu arada, öyle bir şey algılanmasın. Ancak şöyle bir şey var, kazanılmış bir hak var ve onları aldılar. Yani geçmişte de popülist siyasetçiler o zaman seçim uğruna yapmasaydılar bunları. Ya bundan dolayı vatandaşı kimse suçlayamaz, emekli olan insanı kimse suçlayamaz. Doğru, normal şartlarda 42-43 yaşında, 40 yaşında insanlar emekli olmamalı. Bence de olmamalı. Ben buna katılıyorum, olmamalılar evet. Olmamalıydılar. Ama geçmişteki siyasetçiler, sadece bu iktidar döneminde değil, geçmişteki siyasetçiler de seçim kazanmak uğruna popülist söylemlerle insanlara bunu söylediler. İnsanlar bunu o dönem bu hakkı kazandılar, bir şekilde elde ettiler ve aldılar onu. O yüzden bunu artık tartışmanın dışında bırakarak konuşmak gerekiyor. Emekli maaşlarında, emekli ücretlerindeki artış olmamasının temel sebeplerinden birini de söyledik. Büyümeden aldıkları pay emeklinin düşmüş. O yüzden bugün emekli maaşları her zam döneminde kriz olarak tekrar hükümetin sürekli önüne geliyor. Sürekli bir düzeltme yapma ihtiyacı duyuluyor diyelim ve diğer yazı başlığımıza geçelim. Evet, Sabah gazetesinden Ufuk Sandık. Otoda büyük kapışma. Otomobilde büyük kapışma diye diyeyim ben. Otoda büyük kapışma yazısının başlığı şöyle ki, Çin 2022 yılında ilk kez Avrupa'ya araç ihracatında bir numaraya gelmiş ve Türkiye ikinci sıraya düşmüş. Çünkü şu ana kadar hep Türkiye birinci sıradaydı ama Çin pazarı genişlemiş ve haliyle Avrupa'ya ihracatta da Çin birinci sıraya gelmiş. 2017 yılında Çin 8. sırada yer alıyormuş. 2022 yılında ilk sıraya yer almış. Türkiye ikinciliğe gerilemiş. Haliyle Türkiye ile Çin arasında da Avrupa pazarında bir bu anlamda kapışma var. Otomobil piyasasında. İç pazarda da benzer bir durum var. Şimdi Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu. açıklama yapıyor. Diyor ki 2023'ün ilk 11 ayında Çin'den 2.2 milyar dolarlık otomobil ve yedek parça satın aldık. Sadece 21 milyon dolarlık parça ihraç ettik. İthalatımız çok. İhracatımız var. İthalat 2.2 milyar dolar. İhracat 21 milyon dolar. Şimdi Çin'den %78 içten yanmalı, %20'si elektrikli ve işte %3'ü de hibrit araç ithal ettik. Sanayi Bakanlığı bu işin elektrikli tarafına müdahale etti. Elektrikli tarafına müdahale etmenin nedeni de özetle şunu söylüyor, ben şöyle özetleyeyim. Çin'den Türkiye'ye ihraç edilen elektrikli araçlara ek vergiler vesaire kondu. Bu tabii Türkiye'deki elektrikli aracın da işte Türkiye'deki yerli marka TOGG'un da biraz korunması amacıyla yapıldı. Ancak %78'i Çin'in ihraç ettiği Türkiye'ye araçlar içten yanmalı motorlar. Yani o bildiğimiz şu an piyasada yoğunluğu olan araçlar. Haliyle bu sektörde diyor ki benzer yaptırımları Çin'e bu araçlar için de koyun diyor. Oradan hemen vergi başlığına geçeceğiz ama ben önce şu otomotiv şeyine girmişken Erol Şahin'in EBS danışmanlık otomotiv sektöründe veriler yayınlayan Erol Şahin'in mesajını da okumak istiyorum. Bu vergilerle ilgili, otomotiv sektöründeki vergilerle ilgili bir şey. Otomobil değil, tekerlekli vergi dairesi. Benzetme harika. Otomobil değil, tekerlekli vergi dairesi. 2023 yılında tüm vergi gelirlerinin, bakın Türkiye'deki tüm vergi gelirlerinin yaklaşık %10'u otomobilden alınan, otomotivden alınan ÖTV'den oluşuyormuş. Otomotiv pazarı Aralık ayında %35 büyümüş. ÖTV geliri 61,5 milyar lira olmuş. %113 artmış vergi. Ocak-Aralık döneminde, 2023 Ocak-Aralık döneminde otomotiv pazarı %55 büyümüş. ÖTV gelirleri %164 artmış. 441 milyar olmuş, %165 artmış. Şimdi büyümeye baktığınızda %55, vergiye baktığınızda haliyle devlet yani kasa sürekli kazanmış, fazla kazanmış ek vergilerle de. Çok önemli bu. Yani otomotiv artık devletin hani çok rahat da vergiyi tahsil edebildiği için ek vergiler de koyabiliyor, ekstra işte uygulayabiliyor, vergiler de uygulayabildiği bir alan. Ve tüm ülkenin gelirleri arasında otomotivin ÖTV'sinin sadece yaklaşık %10, vergilerinin %10'unu tutması çok önemli ve üzerine düşünülmesi gereken bir başlık diyelim. Diğer köşe yazısını geçelim, çok kısa vereceğim onu. Şimdi programın sonuna geldik. 2023 yılı vergi karnesi de çıktı. Murat Batı da bu konuyla ilgili yazılar yazısını kalemine aldı işte, 2023 yılı vergi karnesi diye. Burada kısaca şunlardan bahsedeceğim. Şimdi 2023 yılında bütçe açığı 660 milyar TL olmasını bekliyormuşuz. İki katından fazla olmuş. Hazine ve Maliye Bakanı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Dedi ki deprem oldu. Haliyle depreme yatırımlar nedeniyle, deprem bölgesine harcamalar nedeniyle bu açık böyle oldu dedi. Ancak ben şimdi vergi gelirlerindeki artışa biraz dikkat çekmek istiyorum. Şimdi devlet vergi gelirlerinde mesela zamları koyacağım. Enflasyon %64-65 olarak açıkladı 2023'ün. Peki vergideki zamlar nasıl oldu? Yani devlet nasıl zam yaptı? 2022 yılına göre vergi gelirleri oranı %91 artmış. %91 artış sağlanmış vergide. Enflasyon %65, onu arada hatırlatmak lazım. ÖTV'de geçen yıla göre %121 oranında artmış ÖTV. dayanıklı tüketim mallarında %164 artmış. Tek tek detayları vermeyeceğim. Gümrük vergisi %86, KDV %186, damga vergisi %96.9, şans oyunları vergisi %175, işte gazozlu içecekler %99, motorlu araçlardaki vergi oranı %164 artmış. Enflasyon %65 ama devletin yaptığı zamlar ortalama %100'ün hep üstünde. Yani devlet emekliye, kamu işçisine zam yaparken enflasyon diyor. Kendi zam yaparken neden o enflasyona hiç bakmıyor diyelim. Programımızı bitirelim. Masada Simge Erten ve editörüm İrem. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Perşembe günü görüşmek üzere.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.